Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.
Günaydın Hasan.
Günaydın.
Mahir'le beraberiz gene biliyorsun.
Evet, günaydın Mahir.
Evet, bugün gene Mısır'da, Tunus ve Mısır konuşmaya devam etmemizde fayda. Aslında başka bütün Orta Doğu ülkelerini de katabilirdik ama henüz onlarda çok hızlı gelişmeler var.
Evet, ben devrimciler kadar çalışkan değilim. Bütün ekonomileri aynı anda çalışamıyorum.
Evet. Fakat biz de takip etmekte zorlanıyoruz. Çok önemli ve hızlı gelişmeler oluyor. Amerika'nın dehşet verici sessizliğin karşısında gene de Bahreyn'de çok ciddi bastırma operasyonları var meydanda mesela Manama'da.
Evet.
Evet, acı ama yani bütün bölgeye yayılmış bir bozkır yangını halinde hakikaten yayılmış bir devrimci dalganın olduğu da inkar edilemez. Sonunda Kaddafi'nin ülkesinden de çok ciddi ölü haberleri de gelmeye başladı. Çok büyüdü işler yani. Biz ama gene de Tunus ve Mısır'la kalalım ve ekonomi politiğini biraz konuşalım demiştik. Değil
evet.
Mi?
Şey yapayım ben işin böyle olumsuz görünen boyutlarına değineyim. Sen de
ben bardağın dolu tarafında.
Dolu tarafını söylersin.
Söylerim, tamam.
Şimdi Mısır üzerine biraz daha yoğunlaşmak istiyorum bugün. Ve Mısır ekonomisinden bahsetmek istiyorum. Sebebini söyleyeyim. Yani niçin bunu yapıyorum? Çünkü senin söylediğin çerçeveye neden uyuyor diye sen ekonomi politikten söz ettin. Şimdi bir reform hareketi, hele bir devrim, belirsizliği arttırır. Doğası budur. Yani bir şeyi köklü değiştirmeye yönelik bir hareket olunca neyin ne kadar değişeceğini önceden kestirmek mümkün olmadığı için herkes için bir belirsizlik doğar. Belirsizlik de ekonomik yaşamı olumsuz etkileyen faktörlerden biridir. Bunu bir genel doğru olarak kabul edelim diyorum. Çünkü bunun için yani bırakın böyle hareketler yapmayı. Yani parlamento bir vergi reformu kararı geçirdiği zaman bile belirsizlik doğar. Yani her şey normalken sadece işte vergilerde köklü bir değişiklik yaptık diyen işte bir demokratik ülkede bile bir yani ne oluyor acaba falan diye bir şey doğar. Şimdi dolayısıyla bu ülkelerin de ciddi bazı iktisadi sonuçlar olacak. Peki bu iktisadi sonuçların ekonomi politik açısından anlamı ne? Bu olay bir şeylerin değişmesini istemeyenlerce kolaylıkla istismar edilebilir bir şey. Aman ortalık karışır, aman onu yapmayalım, aman bunu yapmayalım diye yerli yersiz. Hani bazıları haklı olabilir. Fakat bu arada işine gelmeyenler de buraya gelebilir. Ve bu işte ikinci aşamada bu türlü süreçleri sıkıntıya sokan olaylardır. Eğer reformcu kanatta olanlar yeterince güçlü, yeterince aralarında dayanışma sağlamamış ve olayı yeterince düşünmemişlerse düzeni değişmesini istemeyen güçlerin hakimiyeti zaman içinde belirginleşmeye başlar. Yani bu çok önemli bir laf değil, yeni bir laf da değil. İbn Haldun'dan beri bu olay üzerinde duruluyor.
Evet.
Şimdi Mısır'a gelince birkaç şeyin altını çizmek istiyorum. Yani bir kere Mısır aslında büyük fakat fakir bir ülke. Bunu şey yapalım, bak birkaç şey söyleyeyim. Yani nasıl ölçtüğüne göre tabii bu rakamlar değişiyor ama Dünya Bankası'nın sıralamasında Mısır Tonga'dan sonra 137. sırada yer alıyor adam başına gelirde. Yani bu iyi bir şey değil. Şimdi Mısır'ın nüfusu Türkiye'den fazla, biraz fazla. Tam yani 80 milyon civarında nüfusu var. Türkiye'nin 70. Ama Türkiye ekonomisini yine bu tür Dünya Bankası ölçütleriyle falan ölçerseniz Türkiye ekonomisinin büyüklüğü Mısır ekonomisinin yaklaşık 4 katı gibi bir şey çıkıyor. Bu biraz abartılı olabilir ama yani orada görüyoruz ki yani Türkiye ile karşılaştırınca halen oldukça zayıf. Zaten satın alma gücü paritesiyle yapılan hesaplarda adam başına geliri Mısır'ın satın alma gücü paritesi. Demin söylediğinden farklı bu. O zaman Türkiye'nin geliri Mısır'ın iki katı oluyor. Şimdi bir başka özellik, Mısır nüfusunun 1/3'ü 30 yaşın altında. Yani nüfusun 1/3'ü reis olarak sadece Mübarek'i biliyor. Hayatlarında bir başka reis görmemişler.
Evet.
Her yıl iş gücü piyasasına 650 bin yeni insan katılıyor. Ve ekonominin bunu şey yapabilmesi için, emebilmesi için işte yine yapılan hesapları aktarıyorum. Doğru yanlış ama kabaca ekonominin %6-7'nin büyümesi lazım her yıl. Oysa durum nedir? Ona bakalım. 2011'de yani önümüz, yani bu Haziran'dan başlayacak olan dönemde, o da Haziran'dan Haziran'adır yıl. Ekonominin %5-10.4 büyüyeceği tahmin ediliyordu. Şimdiki tahminler %1-2'ye bunun düşeceği. Üstelik 2009-2010 döneminde de ekonominin %5 büyüyeceği tahmin ediliyordu bu yıl. Ardında 3-10.2'ye düşeceği tahmin ediliyor. Bir kere Mısır ekonomisi zaten, bizim ekonomide de bu problem var. İşsizliği emebilecek hızda büyüyemiyor. Bir de üstüne şimdi buradan gelen bir etki var. Şimdi tabii ki şeyler başladı. Bu olayların, bu devrimin maliyeti nedir filan diye. Çok güvenilir hesap olacağını sanmıyorum. Ama bir rakam aktarmak istiyorum. Bankalar böyle bir hesap yapmışlar. Yalnız yani bankalar yanlış söylüyor, yalan söylüyor. Yani uluslararası bankaları söylüyorum. O anlamda kullanmıyorum. Şu andaki veriler yeterli değildir. Yani daha doğru hesap yapmak için zor olur. Bir ilk hesap, bir ilk tahmin olarak bakmak lazım. Maliyet diyorlar 30 milyar dolara. Bu devrimin maliyeti 30 milyar dolar gibi gözüküyor. Bu doğrudan dolaylı bir iktisadi şeyleri. Bu aşağı yukarı milli gelirin %14'ü oranında bir olay. Dolayısıyla ciddi de bir şok yedi ekonomi. Şimdi bu ekonominin sorunları böyle bitmiyor. Mesela kamu borcunun milli gelir oranı %90 civarında, iç borcun, devletin iç borcunun milli gelir oranı da %75 civarında. Bu kriz öncesi rakamlar, tabii kriz sonrasında bu biraz daha artacak gibi gözüküyor. Mısır Maliye Bakanı Samir Radwan isminde bir zat, bu Hüsnü Mübarek'in gider ayakta tayin ettiği hükümetin Maliye Bakanı. Bu zatı ben şahsen de tanıyorum. O şey diyor, %8-8.2 oranında kamu açığı bekliyoruz önümüzdeki yıl diyor. %8-8.2 çok yüksek bir kamu açığı. Yani %3'ü geçince işte üzülüyoruz filan. %8-8.2 bekliyoruz diyor. Hemen dünya finans çevreleri bu rakama bakıp bu gerçekçi değil, bunun daha üstüne çıkar dedi hemen. Tabii iki nedenle bunu söylüyor. Bir tanesi bütçe iyi tutturması mümkün değil diye görüyorlar. İkincisi tabii milli gelir rakamı, taban yani payda düşeceği için yükseliyor diye düşünüyorlar. Ve şunu da hatırlatayım, yeni gelen hükümet garip garip karar alıyor. Mesela ilk yaptığı şeylerden bir tanesi %15 devlet memurlarına ve işçilere zam yaptı. Yani hangi parayla yaptı?
Burada. İşte, pardon, o noktada bir ufak ilavede bulunabilir miyim?
Tabii.
O %15'lik zam aslında Mübarek daha gitmeden önce vermek istediği son tavizdi, demek onu yapmış.
Evet evet. Çok ilginç. Yani ama hangi parayı kime veriyor meselesinde evet, bir sorun çıkıyor. Derdini anlıyorum. Ama şöyle de bir şey var. Daha şu andan enflasyon tahminlerini Mısır için revize ettiler. %11'den %15'e çıkardılar. Bu arada çok ciddi bir sorun var. Yani yapmasa mıydı filan, onu tartışabiliriz. Bu gıda fiyatlarındaki artış Türkiye gibi değil, Mısır'da çok ciddi vuruyor. Daha evvel büyük bir kalkışma olmuştu. Geçmişte evet, bir ekmek, gıda fiyatları arttığında insanlar ölmüştü Mısır'da. Bu arada bir şey söyleyeyim ki alanımın biraz dışında ama gazetelerde ya da televizyonlarda verilen izlenimin aksine Mısır'ın yaşamında ilk defa böyle meydanları halk doldurmuyor. Ve ayrıca da en büyük gösteri falan değil bu. Bu demin söylediğim olaylar geçmişteki bir gıda fiyatları artışı sonucunda çok şiddetli bir sokak direnişi oldu ve hükümet aldığı kararı geri almak zorunda kalmıştı. Ve benim bildiğim kadarıyla Mısır tarihinde halkın sokaklara döküldüğü en büyük olay Nasır'ın ölümüdür. Nasır'ın cenazesine katılan sayısının 4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.
Ama yani, burada toplu olarak mesela El Arabiya filanın verdiği rakamlar doğruysa bütün şehirler, kasabalar filan da dahil olursa 20 milyona kadar çıkartan
yani
rakamlar gördük.
Yani rakam söyleniyor, evet. Ama şeyi Tahrir Meydanı'na biraz ölçerseniz 300 binden fazla insan sığmaz oraya. Ama Nasır'ın cenaze törenine bakılırsa o bütün Kahire'yi dolmuştu.
Evet.
Şimdi bunu şunu söylüyorum, olaylar farklı olaylar. Yani Nasır'ın cenaze töreni başka bir şey, bu başka bir şey. Yani bunun ölçümü şey değil. Fakat yani Mısır toplumunda böyle sokağa çıkarak protesto etme geleneği demeysen bile bu duygu var. Bunun en önemli nedeni başka yol yok çünkü.
Evet.
Yani insanlar söyleyebilseler söylerler, söyleyemeyince de tabii bir yerden sonra çıkıyor. Sonra bir olaya daha dikkatini çekeyim, iktisadi problemler. Tahminler bu süreç içerisinde 2,5 milyar doların ülkeden kaçtığı ki bankalar bu sürecin çok büyük bir kısmında kapalıydı. Buna rağmen 2,5 milyar dolar ülkeden çıktı diye tahmin ediliyor. Ülkenin şu anda 36 milyar dolar rezerv var, bu onu bir süre idare edebilir. Fakat bir başka sorun var. Bu ülkeden devlet tahvilleri piyasasının %20'si yabancıların elinde. İç tahvil piyasasında da bu oran %40. Borsadaki alışverişin %17'sini yabancılar yapıyor. Dolayısıyla dışarıya karşı çok duyarlı, kamu açısından fazla bir ülke. Hatta şunu söyleyeyim, bizden fazla. Yani Türkiye'de o kadar çok yabancıların elinde devlet tahvili yok. Yani var bir miktar fakat o kadar çok yok. Dolayısıyla biz yani sonuçta kendi halkımızdan daha çok borç alan bir ülkeyiz. O iyi bir şey. Mesela Japonya'ya gelince bu olay çok düşük. Yani yabancı yok gibi. Kendi halkından almış. Kendi halkıyla hesaplaşıyor. Şimdi durumunda hükümetin de bir garip hali var. Yani ben bu hükümeti pek zaten nasıl bir hükümet olduğunu anlamış da değilim. Anlayabileceğim de sanmıyorum ama içinde bir kişi tanıyorum. O da Maliye Bakanı. O diyor ki mesela bu sene diyor hiç yardıma ihtiyaç yok. Biz kendi işimizi kendimiz çözeriz diye bir şey var. Samir Radvan'ın açıklaması var. Ama aynı gün Dışişleri Bakanı Ahmet Abulgayt dış yardım çağrı yapıyor. Hı. Aynı hükümetin iki bakanı. Dolayısıyla ortalıkta bir hükümet mi var yok mu o da belli değil. Muhammed El Eryan isminde bir iktisatçı vardır. Çok parlak bir insandır. Ben çok da sevdim. Genç bir insandır. Pacific Investment Management Company'nin menajeridir. O Mısırlıdır. Yani şöyle diyeyim, kendisi Amerika'da doğmuştur. Babası bir Mısırlı diplomattır. Çok iyi eğitim olan, çok akıllı bir insandır. O diyor ki yani Mısır'ın en büyük problemi sermaye kaçışıdır bence. Korkutucu olan şey odur. Ve bu dönemde Mısır'a yardım şarttır. Başka türlü bu şeyi kurtaramaz diye. Şimdi bütün bu olumsuz şeyleri şöyle şu nedenle saydım. Yani bu gündeme gelecektir. Yani şunu yaparsanız aman Allah'ım mahvoluruz falan diye. Şimdi bu reform sürecini kesmemelidir. Ama bunun çözümü nedir? Tabii ben buradan oturup söylemek mümkün değil. Anladığım kadarıyla bir 10 kişilik bir komite kurulmuş anayasa şey yapılsın diye. Ama bu komite eski geleneği sürdüren bir şeye benziyor. Yanlış anlamadıysam tekrar. Yani uzman kişiler var, doğru. Fakat farklı çıkar gruplarının temsili yok galiba. İşte akademisyenler var, avukatlar var falan. Şimdi öyle olunca tabii ki anayasa yani ne bileyim çok teknik bir kanun değil. Biz toplumu kucaklaması gereken bir kanun ve onun buna açık olmasın. Tabii akla şu gelebilir. Böyle bir komite kurarsınız. Nihai halde gayet tabii ki uzmanlar yazar bunu. ve bu arada geniş bir tartışma ortamı açarsınız. Ama orada da bir gariplik var. Çünkü bilmem 10 gün mü vermiş, 20 gün mü vermiş neyse. Bitirin bu işi diye.
Evet, 10 gün
bu diye. Yani benim gibi pek yazma becerisi iyi olmayan birisi varsa o komitenin içerisinde daha first, ilk taslak bile şeyde olmaz. 10 günde olmaz. Yani bir bu süreç bana ikna edici gelmiyor. Ve galiba Mısırlılara da gelmiyor. Çünkü buna benim gazetelerde rastlayabildiğim kadarıyla epeyce bir reaksiyon var. Ya bu iş böyle olmaz diye. Bana da olmaz gibi geliyor. Yani anayasa değişikliği enine boyuna tartışılması gereken şeydir. Birçok şey vardır. Bir de eski anayasalarına baktım ben. Bir de biraz da o Mısır hukukuyla uğraşmak zorunda kalmıştım. Çok uzun ve karmaşık maddeler ile yazılan bir şey. Hukuk anlayışı var. Yani onlar onu biliyor ne yaptıklarını da. Öyle olduğu için çıkanın anlaşılması da kolay bir iş değil. Yani bir madde neyi diyor filan diye. Bu iş bana çok ikna edici bir yol gibi gelmiyor.
Evet, tabii öte yandan da şey de var ama yani bir şimdiye kadar tarihte görülmüş en büyük kitle gösterilerinden birinin sonucunda da yani en organize olmuş bir halde de dönüşüm sağlandı ve ordunun mesela bunu engellememesinin önemli sebeplerinden birini ben şahsen şöyle düşünüyorum. Çok büyük çaplı bir silahlı kuvvette dünyada 5. midir nedir sen daha iyi bilirsin benden bu meseleleri. Fakat çok sayıda protestocuların sayısı sadece nicel olarak bakıldığı zaman çok yüksek sayıda protestocunun bulunduğu ve orduda özellikle er düzeyinde alt rütbeli subaylar ve erler bakıldığı zaman onların kuzenleri, abileri, kardeşleri, amcaoğulları filan hepsi orada yani bir müdahale etmeleri bütün orduya karşı da ateş etme emrini veren subaylara da direnmeleriyle yol açabilirdi. Bir kere ben böyle bir şey düşündüm kendi payıma. Bir ikincisi de ordunun çok ekonomik olarak örgütlenmiş bir yani ekmek de dahil olmak üzere pek çok şeyi sektörde hemen hemen bütün sektörlere yayılmış bir ekonomik faaliyet holding gibi davrandığı söz konusu olunca eğer daha fazla bir müdahale etmiş olsaydı zaten yıkılmış yani çok çökmeye yüz tutmuş olan çeşitli grevlerle işte tekstilde, turizm sektöründe her doktorlar, tıp çalışanları hatta devlet memurları, gazeteciler filan da medya mensupları da grevdeydiler. Onu tamamen iç savaş gibi bir durum yaratabilirdi ordunun müdahalesi diye düşünüyorum. Kendisi de boğulmakta olan bir ekonominin içinde görünüyor. O yüzden belki de yani silahsız tamamen barışçı, şiddet hiç kullanmayan protestoların en güçlü orduların, en zalim rejimleri bile alt edebilme gücünü de abartmamak lazım herhalde.
Yok, yani ona katılıyorum. Ona katılıyorum. Bir şeyi yalnız daha dediğin, dediğin nedenle ve bilebildiğim kadarıyla Mısır ordusunun subayları iyi eğitilmişlerdir. Ve bunu, bu riski hesaplayabilecek kapasitede insanlardır. Yani karşınızdakini düşman olarak ilan ettiğiniz zaman bir risk alıyorsunuz.
Evet.
Bunları yapmışlardır. Fakat senin söylediğin ikinci nedenle bundan sonraki süreçte muhafazakar kanatta yer alacaklardır. Şimdi burada unutulmaması gereken bir nokta var. Senden dün de bunu konuşmuştuk.
Evet.
Mısır'daki bu hareketi başlatan insanlar genç insanlar. Genç dediğimde 40 yaşın altını diyorum. Yani şeyde.
Evet.
Şimdi benim kendi izlenimim finans çevrelerinden ve akademik çevrelerde sınırlı. Ben başkalarıyla bilmiyorum şeyde tanımadım pek fazla insan. Büyük bir dünyaya bakış, dünyayı algılama farkı var yaşlılarla gençler arasında Mısır'da. Yani onlar çok daha açık, çok daha modern düşünceleri dinleyebilen. Benim temas ettiklerimde hoşgörüsü daha fazla olan insanlar. Yani böyle bir şey. Şimdi buna mukabil kilit noktaları elinde tutanlar, belki finans sektörü dışında bu yaşlı nesil. Şimdi ortalıkta bir nesiller arası fark var. Yani evet, olup biteni anlamakta zorlanan yaşlılar, bizim gibiler yani. Bir de gençler var. Şimdi bu ilişkiyi kurabilmenin yolları var. Bunlar gerçekleşirse iyi olur. Ve tabii ki gerçekleşebilir. Çünkü bir insanın tutucu safta yer alıp almayacağını belirleyen tek şey yaşı değildir. Aydın bir insandır, akıllı bir insandır, etrafa bakar ve arada bir ilişki kurabilir. Bak, bunu istiyorlar diyebilir. İstekler tabii sonsuz olacaktır. Onları disipline de etmek lazım. Çünkü her şeyi birden isterseniz hiçbir şey yapamazsınız. Olduğunuz yerde kalırsınız. Öyle birileri olabilir. Ben liderden daha çok bu arada bu ilişkiyi kurabilecek, olayın şekillenmesine katkıda bulunabilecek insanların olmasına önem veriyorum.
Evet, evet, çok
bunlar
önemli.
Çıkabilir. Ve Mısır toplumunda, Mısır aydınlar arasında böyle insanlar çok var.
Evet, yani epey de Nobel çeşitli dallarda, edebiyatta dahil ama fizik filan da, kimya mı fizik?
Kimya.
Kimyada da Nobel almış insanları var. Barış da malum şeyin işte, El Baradei'nin aldığı bir Nobel. Yani yeterli şey olduğundan herhalde kuşkumuz yok. Yani altyapısı, entelektüel altyapısının.
Mesela, evet, aynı şeyi Tunus için de tekrarlayabilirim. Evet. Tekrar söylüyorum, yani benim tabii gözlemlere dayalı öyle genelleştirilebilir bilgim yok. Ama iktisatçı büyük ölçüde tanıdıklarım, onların konuşmaları, onların dünyayı algılamaları ve onların bana bahsettiklerini dile getiriyorum. Belki yanılıyorumdur ama ben epeyce her iki ülkede de, diğer bazı ülkeler için mesela bunu söyleyemem. Bilmiyorum. Yani mesela Libya için çok emin değilim. Libya'nın eminim yetiştirdiği aydın kişiler var, böyle bir insan da tanıyorum ama Libya'nın dışında yaşamak zorunda.
Evet.
Yani o Mısır, henüz Mısır ve Tunus'ta yerleşik olup bitenleri izleyip algılayabilen bir kadro var, bu becerisi olan. Onlar önemli rol oynayabilir. İşte o örgütlenme süreci bence çok önemli. Yani yardım tabiatıyla bazı teknik meseleler var. Yani para kaçmaya devam ederse çok kötü. Orada bazı tedbirler alınabilir. Fakat ondan daha çok şu örgütlenme sürecinin yolunu açacak. Mesela basit bir şey söyleyeyim. Askeri yönetimin bu tür bir örgütlenmeyi bu noktada engelleyen ya da zorlaştıran bir tavır içinde olmamasına ikna etmek de yardım etmek olabilir. Çünkü
evet, o da bir de tabii şey de çok kaçan sermaye ile beraber, mesela Mübarek'in akıllara durgunluk veren ailesiyle birlikte servetinin de dondurulması bulunduğu yerlerde tespit edilebildiği oranda. Ve bunun geri gönderilmesi de çok faydalı olabilir. Bu konuda büyük bir kampanya da başlatmış durumda. Avaaz.org bugün okuduk. Yani G20 toplantısında toplanan bakanlara verilecekmiş 500 binlik bir dilekçeye ulaşılabilirse. Yani İngiltere'de, işte başka ülke, İsviçre dondurma kararı aldı bile zaten. Yani 70 milyarın...
Vallahi bir şey söyleyeyim
onda
mi? Hala inanamıyorum. Yani bir, yani 7 olsa zorlanacaktım.
Yeryüzünün yani en zengin
yani
adamı.
İnsanların gözü doymuyor ki. Bu evet, ne biçim iştir?
Yani bu da çok önemli bir yardım olabilir Batı demokrasilerinde. Bizde de paranın
Batı
varmış.
Batı demokrasilerin kendine yardım olur. Yani hakikaten olur mu böyle bir şey? Bana yıllar önce bir İsviçreli iktisatçı söylemişti. Dedi ki, sizin zannettiğiniz aksine dedi, dünyanın en işte ahlak fıkarası olan biziz dedi. Kendisi İsviçreli olduğu için söylüyorum yani. Çok önce ben de afalladım. Niye dedim? Dedi biz dedi hem Nazilerin hem Nazilerin öldürdüklerinin paralarını konduk dedi.
Evet. Aynen öyle.
Şimdi
bir durum var ama.
Buradan uzaklaşıyor, haklı ve iyi ediyor. Çok iyi ediyor. Yani işin, ama tabii bunun hukuki prosedürü olmalı. Yoksa herkesin parası dondurulabilir. O anlamda demiyorum ama yani böyle bir şey varsa, hele bu büyüklükler varsa ve hele böyle bunlar gizli hesaplara geliyorsa, adam biri açık açık ismini verip hesap açıyorsa, herhalde kendine güveniyordur dersiniz. Ama bunlar bir de öyle değil mi? Gizli hesaplarda falan oluyor.
Ama yok, bir de müthiş emlak falan var.
Emlak evet. Daire.
Tabii mi? Yani İngiltere'nin en lüks yerlerinde, semtlerinde akıllara durgunluk verici villalar da falan o sahipleri. Yani en azından
birçok şirkette hisse yine benzer şekilde.
Dolayısıyla onlarla ilgili bir bastırma yapılırsa faydalı olabilir. Vakit de bitiyor. Son bir şey ilave etmek istemiştim ben de. Bir de bu senin önemli altını çizdiğin noktayı olumlu yönden doğrulayabilecek bir şey belki. Wild Gonim var işte, bu genç kuşağın önemli, bu protestocuların önemli başını çekenlerden biri. Yani Google şeyde, Facebook'ta yayan mesajları, 6 Nisan hareketini hepimiz Halit Said'iz diyen hareketin yüzü olan genç adam şeyle görüşmüş, bu komiteye alınmış, çağrılmış da yani görüşmelerle ordu ve işte diğer.
Bu mesela
pozitif bir gelişme
devam etmesini umarım. Yani benim şu çizdiğim portreye oranla biraz daha aslında iyimserim de sana çaktırmamaya çalışıyorum.
Çok teşekkürler sana.
Sağ olun.
İyi günler.
İyi günler.
Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.